Pek saygıdeğer efendim, dedi. Sonra ne isterseniz yapın ama önce beni öldürün. Bunu derken kamasını rahibe uzattı. Öfkeden gözü dönen rahip kamburun üzerine atıldı. Ama genç kız ondan daha çevik davrandı. Hemen Quasimodo'nun elinden bıçağı kaptı ve öfkeyle bir kahkaha attı. Rahibe, yaklaş hele, dedi. Genç kız bıçağı yukarı kaldırmıştı. Rahip kararsız kaldı. Hiç kuşku yok ki çingene kızı onu vururdu. Esmeralda, artık yaklaşmaya cesaret edemezsin alçak, diye bağırdı. Sonra da amansız bir ifadeyle rahibin yüreğini binbir kızgın demirle parçalayacağını bile bile Fibi'nin ölmediğini biliyorum, diye ekledi. Rahip bir tekmeyle Quasimodo'yu yere devirdi ve öfkeden tir tir titreyerek merdiven kubbesinin altına daldı. O gittikten sonra Quasimodo çingene kızını kurtaran düdüğü yerden aldı. Onu genç kıza geri verirken paslanıyordu, dedi. Sonra da genç kızı yalnız bıraktı. Bu zorlu şiddet sahnesiyle allak bullak olan Esmeralda bitkin bir halde yatağının üzerine yığıldı ve hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Ufkunu yeniden uğursuzluk kaplıyordu. Öte yandan rahip el yordamıyla hücresine dönmüştü. Olan olmuştu. Claude Folo Quasimodo'yu kıskanıyordu. Düşünceli, dalgın bir tavırla uğursuz sözünü yineledi. Ona hiç kimse sahip olamayacak. 10. Bölüm. Begnacde sokağında Gangua'nın aklına artlarda birçok güzel düşünce geliyor. Gangua, bu işin ne gibi bir biçim aldığını ve bu komedinin başlıca kahramanlarını hiç kuşkusuz ipe çekilme, asılma ve daha başka can sıkıcı şeylerin beklediğini gördüğünden beri bunlara bulaşmayı artık aklının ucuna bile getirmemişti. Serseriler, ne de olsa bunların Paris'in en iyi topluluğu olduklarını göz önünde tutarak aralarında kaldığı serseriler, çingene kızıyla ilgilenmeyi sürdürmüşlerdi. Gangua, bu kız gibi Şahmula'dan ve Tortuge'den başka gelecekleri olmayan ve kendisi gibi Pegasus'un iki kanadı arasında düşsel bölgelerde at koşturmayan kimseler için bunu pek olağan bulmuştu. Onların konuşmalarından kırık testili eşinin Notre Dame Kilisesi'ne sığındığını öğrenmiş ve buna pek sevinmişti. Ne var ki gidip onu görmek isteğini bile duymuyordu. Arada sırada küçük keçiyi düşünüyordu. Hepsi o kadar işte. Hem zaten gündüzleri ekmek parasını çıkarmak için kuvvet gösterileri yapıyordu. Gecede uykusunu feda ederek Paris Piskoposuna karşı bir borç listesi hazırlıyordu. Çünkü onun değirmenlerinin çarklarıyla baştan ayağa ıslandığını hiç aklından çıkaramıyordu. Bu yüzden de ona karşı müthiş bir hınç duyuyordu. Noyon ve Tugne Piskoposu, Kızıl Bodgi'nin güzel yapıtı, taşların yontulmasının yorumunu kaleme almakla uğraşıyordu. Bu da onda mimarlığa karşı şiddetli bir heves uyandırmıştı. Bu eğilimde Gangua'nın yüreğinde simyacılık tutkusunun yerini almıştı. Zaten simyacılıkla duvarcılık arasında sıkı bir bağ bulunduğu için mimarlıkta simyacılığın kuşku götürmez doğal bir sonucuydu. Gangua bir düşüncenin sevgisinden bu sevginin şeklinin sevgisine geçmişti. Bir gün Saint-Germain-Luxegon'un yanında Kral Yargı Evi adı verilen bir konağın tam karşısında bulunan Piskopos Yargı Evi denilen bir başka konağın köşesinde durmuştu. Bu Piskopos Yargı Evi konağında mihrap bölümü sokaktan yana olan 14. yüzyıldan kalma güzel bir küçük kilise vardı. Gangua dindar bir saygıyla bu kilisenin dış oymalarını inceliyordu. Sanatçının dünyada sadece sanatı gördüğü ve sanatta dünyayı gördüğü o bencil, saltık, yüce zevk anlarından birinde bulunuyordu. Birdenbire bir elin büyük bir ciddiyetle omzuna konduğunu hissetti. Döndü. Eski dostu, eski ustası, Sayın Başdiyakoz'du bu. Gangua şaşırdı kaldı. Başdiyakoz'u uzun zamandan beri görmemişti. Rahip Claude Folo da görüşüldüğü zaman şüpheci bir filozofun dengesini bozan o yüce ve tutkulu kimselerden biriydi. Başdiyakoz birkaç dakika sessiz kaldı. Bu süre içinde de Gangua onu rahatça inceleyebildi. Rahibi pek değişmiş buldu. Benzi bir kış sabahı gibi soluktu. Gözleri çökmüş, saçları adeta bembeyaz olmuştu. Sessizliği en sonunda rahip bozdu. durgun, buz gibi bir sesle ''Nasılsınız Piyet Efendi?'' diye sordu. ''Gangua, sağlığın mı?'' dedim. ''Eh işte, şöyle böyle gidiyoruz. Gene de bütün olarak iyiyim. Hiçbir şeyi aşırı kullanmam. Hipokrat hekime göre sağlıklı kalmanın gizli neymiş biliyor musunuz üstad? Yiyecek, içecek, uyku, aşk, hepsi ölçülü olmalı.'' Başdiakos gözlerini Gangua'ya dikerek ''Sizin hiçbir tasanız, derdiniz yok mu kuzum?'' ''İnanın ki yok. Şimdi neyle uğraşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz?'' ''Gördüğünüz gibi üstadım, şu taşların yontuluşunu, şu alçak kabartmaların işlenişini inceliyorum.'' Rahip, ağzının uçlarından yalnız bir tanesini yukarı kaldıran o acı gülümsemeyle gülmeye başladı. ''Ve bu sizi eğlendiriyor, öyle mi?'' Gangua, ''Cennette gibiyim.'' diye haykırdı. Sonra da canlı acayiplikler göstericisinin hayran yüzüyle oymaların üzerine eğildi. ''Söz gelimi, şu değişik oymanın büyük bir ustalıkla, zarafetle ve sabırla işlendiğini kabul etmiyor musunuz siz? Şu ince sütuna bakın. Hangi sütun başlığının çevresinde bundan daha yumuşak, oymacı kalemiyle daha iyi okşanmış yapraklar görebilirsiniz? İşte Jeon Maelev'in 3 tane kabartması. Bunlar o büyük dahinin en güzel yapıtları değil. Bununla birlikte gene de yüzlerin safiyeti, yumuşaklığı, tatlılığı, duruşların, giysilerin kıvrımlarındaki neşe, iç açıcılık ve bütün kusurlara karışan o anlatılması olan haksız hoşluk. Sevimlilik, küçük yontuları, hatta belki de biraz fazlasıyla pek neşeli ve pek narin bir hale sokuyor. Bunun eğlendirici, oyalayıcı olduğunu kabul etmiyor musunuz?'' Rahip, ''Yo, gerçekten de öyle,'' dedi. Konuşkan coşkusuyla ozan sürdürüyordu. ''Ya bir de bu küçük kilisenin içini görebilseydiniz, her yanda oymalar, bir lahananın göbeği gibi tıkış tıkış, mihrabın pek dindar bir havası var, öyle de özel bir biçimde yapılmış ki eşini hiçbir yerde göremedim.'' Claude Folle onun sözünü kesti. ''Demek ki mutlusunuz, öyle mi?'' Guangua ateşli bir coşkuyla, ''Şerefim üzerine evet,'' dedi. ''Önceleri kadınları sevdim, sonra hayvanları, şimdi de taşları. Bu da kadınlar ve hayvanlar kadar eğlenceli. Üstelik de daha az hain.'' Rahip elini alnına götürdü. Bu onun alışılmış bir hareketiydi. ''Gerçekten de öyle,'' dedi. Gangua, ''Bakın,'' dedi. ''İnsanın zevkleri var.'' Bunu derken rahibin koluna girdi. O da hiç karşı koymadı. Böylece Gangua, Claude Folle'yu Piskopos Yargı Evi konağının merdiveninin küçük kulesine soktu. ''İşte bir merdiven. Bunu her gördüğümde mutlu oluyorum. Bu, Paris'in en sade ve en nadir rastlanan yapılışta merdivenidir. Bütün basamaklar alttan yontulmuştur. Güzelliğiyle sadeliği birbirine sarılmış, birbirine geçmiş, grift olmuş, zincirlenmiş, birbirinin içine gömülmüş, birbirinin içine oyulmuş, sağlam ve pek sevimli bir şekilde birbirine takılan bir ayak eninde ya da ona yakın genişlikte basamaklara dayanıyor. Hiçbir isteğiniz yok mu? Hayır. Hiçbir şeye üzülmüyor musunuz? Ne üzüntü ne istek, yaşantımı düzenledim.'' Claude, ''İnsanların düzenlediğini nesneler bozar,'' dedi. Gangua da buna, ''Ben kuşkucu bir filozofum, her şeyin dengesini koruyorum,'' yanıtını verdi. ''Peki, geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Hala şuraya buraya destanlar, trajediler yazıyorum. Ama bana asıl en büyük geliri sağlayan sizin de bildiğiniz hünerim, mesleğimdir üstadım. Dişlerimle sandalyeler piramidini taşımak. Bir filozof için kaba bir meslek doğrusu.'' Gangua buna da, ''İşte bu da dengedir,'' yanıtını verdi. ''İnsanın bir düşüncesi olunca onu her yerde, her şeyde gene bulur.'' Başdiakos, "Biliyorum," dedi. Bir süre sustuktan sonra rahip, "Ama gene de epeyce yoksul, sefil bir yaşantınız var, değil mi?" diye sürdürdü. "Yoksul evet, mutsuz hayır." O anda nal gürültüleri duyuldu. Bizim iki geveze de sokağın öbür ucundan, başta subayları, yalın kılıç, kralın bir mızraklı emir süvari bölüğünün geçtiğini gördü. Atlı geçit pek parlaktı. Kaldırım taşlarını çın çın öttürüyordu. Gangua, Başdiakos'a, "Şu subaya nasıl da bakıyorsunuz," dedi. "Onu tanıyor gibiyim de. Adı nedir?" Claude, Phoebe de Chateaupex galiba, dedi. Phoebe, garip bir ad doğrusu. Bir de Foa Kontu Phoebe vardır. Bir zamanlar Phoebe adına tapan, onu hiç dilinden düşürmeyen bir kız tanıdığımı anımsıyorum da. Rahip, benimle gelin, dedi. Size söyleyecek bir şeyim var. Bu askeri birliğin geçişinden beri başdiakozun buz gibi soğuk görünüşü altından bir huzursuzluk beliriyordu. Yürümeye başladı. Derinden derine etkileyip sözünü geçirme yeteneğine sahip bu adama bir kez yaklaşan herkes gibi dediğine boyun eğmeye alışık olan Gangua onun peşinden gitti. Hiç konuşmadan epeyce ıssız olan Begnarde sokağına kadar geldiler. Rahip Folla orada durdu. Gangua, ''Bana ne söyleyeceksiniz üstadım?'' diye sordu. Başdiakoz derin düşüncelere dalmış gibi bir tavırla, ''Az önce gördüğümüz süvarilerin giysileri sizinkinden de benimkinden de çok daha güzel değil mi?'' Gangua başını salladı. ''Bilmem ki, sarılı kırmızılı giysimi şu demir ve çelik pullara yeğlerim, ne yalan söyleyeyim. Yürürken demirciler rıhtımının depremde çıkardığı gürültüye benzer sesler çıkarmak güzel bir eğlence doğrusu.'' ''Demek ki Gangua, savaş gömlekli bu yakışıklı gençlere hiçbir zaman imrenmediniz, öyle mi?'' ''Nelerine imreneceğim Sayın Başdiakoz? Güçlerine, zırhlarına, sıkı bir disiplin altında bulunmalarına mı? Felsefe ve hırpani kılıklı özgürlük bunlardan daha iyidir. Aslan kuyruğu olmaktansa sinek başı olmayı yeğlerim.'' Dalgın ve düşünceli görünen rahip, ''Bu pek acayip doğrusu.'' dedi. ''Şöyle pırıl pırıl, görkemli bir üniforma güzeldir, neme lazım?''
Gangua, onun derin düşüncelere daldığını görünce, yanından ayrılıp yandaki bir evin kapısını seyretmeye gitti. Ellerini çırparak geri geldi.
''Savaş insanlarının görkemli giysileriyle daha az ilgilenseydiniz Sayın Başdiakoz, gidip şu kapıyı görmenizi rica ederim. Ben hep söylemişimdir. Obge Efendi'nin evinin girişi dünyadaki en önemli, en görkemli kapıdır.''
Başdiakoz,
''Pie Gangua'' dedi. ''Şu oyuncu küçük çingene kızı ne yaptınız? Esmeralda'yı mı? Konuyu pek birdenbire değiştiriyorsunuz. Sizin eşiniz değil miydi o?'' ''Evet, kırılan bir testi aracılığıyla. 4 yıl için evlenmiştik.''
Gangua yarı alaycı bir tavırla Başdiakoz'a bakarak,
''Bakın, dedim de aklıma geldi,'' diye ekledi. ''Onu hala düşünüyor musunuz kuzum? Ya siz, onu artık hiç düşünmüyor musunuz?''
''Pek az, düşünecek o kadar çok şeyim var ki.''
''Tanrım, küçük keçi ne kadar da güzeldi. O çingene kızı sizin hayatınızı kurtarmamış mıydı? Tanrı için, bakın bu doğru. Peki öyleyse, ne oldu o kız? Onu ne yaptınız? Size bir şey söyleyemem, onu astılar galiba.''
''Öyle mi dersiniz?''
''Doğrusunu isterseniz, bundan pek emin değilim. Ötekini berikini asmak istediklerini anlayınca oyundan çekildim.''
''Bu konuda bütün bildikleriniz bu kadar mı?''
''Durun bakayım, bana onun Notre Dame'a sığındığını, orada güvenlik içinde bulunduğunu da söylediler. Buna pek sevindim ama keçinin de onunla birlikte kurtulup kurtulmadığını öğrenemedim. İşte benim bütün bildiklerim bu kadar.''
Rahip Claude hışımla,
''Şimdi de benden daha fazlasını öğreneceksiniz,'' diye bağırdı.
O zamana kadar kalın, ağır ve adeta boğuk çıkan sesi gürleşmişti.
''Evet, gerçekten de Notre Dame'a sığındı. Ama 3 gün sonra mahkeme onu oradan alacak ve Kızgrave alanında asılacak. Mahkemenin kararı var.''
Gangua, ''İşte bu çok can sıkıcı,'' dedi. Rahip göz açıp kapayıncaya kadar gene o soğuk ve durgun tavrını takınmıştı. Ozan,
''Peki ama,'' dedi. ''Kızı yakalama kararını istemek kimin aklına gelmiş kuzum? Bundan ne zevk almış acaba? Mahkemeyi rahat bırakamazlar mıydı? Zavallı bir kızın Notre Dame'ın kemerleri altında kırlangıç çuvalarının yanında barınmasının ne zararı vardı?''
Başdiakoz, ''Dünyada iblis çok,'' diye karşılık verdi.
Gangua, ''Bu pek şeytanca düzenlenmiş bir iş,'' diye belirtti.
Bir süre sessizlikten sonra Başdiakoz,
''Demek ki kız sizin hayatınızı kurtardı, öyle mi?'' diye sürdürdü. ''Evet, sevgili serseri dostlarımın yurdunda. Beni az kalsın asıyorlardı. Böyle bir şey yapmış olsalardı bugün pek üzülürlerdi doğrusu. O kız için bir şeyler yapmak istemiyor musunuz?''
''Bunu canı gönülden isterim Rahip Claude. Ama ya eğer başıma kötü bir iş sararsam?
Ne olursa olsun adam sende.
Ya, çok tuhaf doğrusu. Ne olursa olsun öyle mi? Çok iyi yüreklisiniz siz üstadım. Benim başlanmış iki büyük yapıtım var.
Rahip elini alnına vurdu. Takındığı sakin tavra karşın arada sırada şiddetli bir davranış iç sarsıntılarını açığa vuruyordu.
Gangua ona, ''Üstadım, size bir yanıt verebilirim. Tanrı'dan umut kesilmez.''
Rahip Claude düşünceli bir tavırla,
''Onu nasıl kurtarmalı?'' deyip duruyordu. Bu kez de Gangua alnına vurdu. ''Dinleyin üstadım, benim düşlemim kuvvetlidir. Size kurtuluş çareleri bulurum. Kraldan bağışlama istense.''
''Kraldan mı? Bağışlama ha? Neden olmasın? Git de kaplanın ağzından kemiğini al.''
Gangua yeni çareler aramaya başladı.
''Peki öyleyse, bakın, gidip eve kadınlardan kızın gebe olduğunu belirten bir bildiri almamı ister misiniz?''
Bu sözler rahibin bomboş bakan göz bebeklerini kıvılcımlandırdı.
''Gebe mi dedin, alçak, yoksa bir bildiğin mi var?''
Gangua adamın halinden ürktü.
''Çabucak, bizim evliliğimiz gerçek değildi, ben dışarıda kaldım ama her ne olursa olsun bir erteleme elde edilebilirdi.''
''Çılgınlık, alçaklık, kes sesini!''
Gangua homurdanarak, ''Öfkelenmekte hata ediyorsunuz.'' dedi. ''Bir erteleme koparılır. Bunun hiç kimseye bir zararı dokunmaz ki. Yoksul kadınlar olan ebeleri de 40 Paris dinarı kazandırır.''
Rahibin onu dinlediği yoktu.
''Her ne pahasına olursa olsun, onun kesinlikle oradan çıkması gerek.'' diye mırıldandı. ''Karar 3 gün içinde yerine getirilecek.'' Zaten yakalama kararı çıkmayacaktı ya. Ah şu Quasimodo. Kadınların pek aşağılık, pek bayağı zevkleri var. Sonra sesini yükselterek, Piek Efendi, bu konuyu iyice düşündüm. O kız için tek bir kurtuluş yolu var.
Hangisi? Ben artık hiçbir yol göremiyorum.
Bakın dinleyin Piek Efendi. Ona hayatınızı borçlu olduğunuzu anımsayın. Size düşüncemi açıkça anlatacağım. Kilise gece gündüz gözetleniyor. Sadece içeri girdiklerini gördükleri kimselerin oradan çıkmasına izin veriyorlar. Demek ki siz içeri girebilirsiniz. Gelirsiniz, ben sizi onun yanına götürürüm. Onunla giysilerinizi değiştirirsiniz. O sizin ceketinizi giyer, siz de onun etekliğini.
Buraya kadar iyi de ya sonrası?
Sonrası mı? Kız sizin giysilerinizle dışarı çıkar. Siz onunkilerle içeride kalırsınız. Sizi belki asarlar ama o kurtulmuş olur.
Gangua pek ciddi bir tavırla kulağını kaşıdı.
''Bak hele'' dedi. ''İşte bu kendiliğinden hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Ne yalan söyleyeyim.''
Rahip Claude'un bu beklenmedik önerisi karşısında Ozan'ın açık ve yumuşak yüzü, güneşin üzerine bir bulut yapıştıran ters bir rüzgar çıkıverdiği zamanki neşeli bir İtalya görünümü gibi birdenbire kararıverdi.
Gangua, bu çare konusunda ne düşünüyorsunuz?''
''Diyorum ki üstadım, beni belki asmazlar ama kesinlikle asarlar.
Bu bizi ilgilendirmez.''
''Vay canına!
Kız sizin hayatınızı kurtardı. Sizin yapacağınız bir borç ödemektir.
Daha pek çokları var ki ödemiyorum.''
''Piek efendi, bu kesinlikle böyle olmalı.''
Baş diyakoz buyururcasına konuşuyordu. Büyük bir üzüntü duyan Ozan,
''Dinleyin Rahip Claude.'' diye karşılık verdi. ''Siz bu düşüncede ayak diriyorsunuz ama haklısınız.'' Niçin bir başkasının yerine kendimi astıracakmışım anlamıyorum doğrusu.
Sizi bu kadar yaşama bağlayan neniz var kuzum?
Oho, bin bir neden var.
Hangileri? Lütfen söyler misiniz?
Hangileri mi? Hava, gökyüzü, sabah, akşam, ay ışığı, sevgili dostlarım, serseriler, kötü kadınlarla açıktan açığa alay etmelerimiz, Paris'in incelenecek güzel mimari yapıtları, bir tanesi piskoposla değirmenlerine karşı olmak üzere yazılması gereken 3 büyük kitap. Daha ne bileyim ben. Anaxagoras, güneşi hayranlıkla seyretmek için dünyada bulunduğunu söylermiş. Sonra da sabahtan akşama kadar bütün günlerimi deha sahibi bir adamla, kendimle geçirmek mutluluğuna sahibim. Bu da son derece hoş bir şey.
Baş diyakoz, çıngırak kafalı herif diye muhomurdandı.
Hey, söyle bakalım. Pek sevimli gördüğün o yaşamı sana kim bağışladı? Kim korudu onu? Bu havayı solumayı, bu gökyüzünü görmeyi,
O kuş beynini hala binbir saçmalıkla, çılgınlıklarla eğlendirmeyi kime borçlusun? O olmasaydı sen nerelerde olurdun? Demek ki onun sayesinde hayatta olduğun insanın ölmesini istiyorsun. Güzeller güzeli, tatlı, tapılmaya değer, dünyanın ışığı için zorunlu olan, Tanrı'dan daha kutsal şu yaratık ölsün de, yarı bilgin, yarı çılgın, bir şeylerin yararsız taslağı, yürüdüğünü ve düşündüğünü sanan bitki bozuntusu, ondan çaldığın hayatla, tam günün ortasındaki mum kadar gereksiz sen, yaşamaya devam edeceksin öyle mi? Hadi hadi, biraz acı Gangua, sen de cömert ol, önce o başladı, sen de sürdür.
Rahip büyük bir coşkuyla konuşuyordu. Gangua önce onu kararsız bir tavırla dinledi. Sonra duygulandı. En sonunda soluk yüzünü, karnı ağrıyan yeni doğmuş bir bebeğin yüzüne benzeten acıklı bir şekilde buruşturdu. Bir damla ve gözyaşını silerek,
''Gerçekten de pek dokunaklı konuşuyorsunuz.'' dedi. ''Pekala, öyle olsun. Bu konu üzerinde düşünürüm. Aklınıza gelen pek garip bir düşünce doğrusu ya.''
Bir süre sustuktan sonra da
''Üstelik de kim bilir belki de beni asmazlar.'' diye sürdürdü. ''Her nişanlanan mutlaka evlenmez. Beni o küçük hücrede eteklik ve başlıkla pek gülünç bir biçimde giyinmiş görünce belki de kahkahalarla gülerler ne bileyim. Sonra da beni asarlarsa varsın assınlar. İpte sallanmaksa herhangi bir ölüm gibi bir ölümdür. Ya da daha doğrusunu söylemek gerekirse herhangi bir ölüm gibi değildir.'' Bütün ömrünce kararsızlık içinde bocalamış, hep duraksamış bir bilgine yaraşır bir ölümdür. Gerçek bir kuşkucunun düşüncesi gibi iki şey arasında kalmış kararsız, ne yüdüğü belirsiz bir ölüm. Baştan başa kuşkuculuk, duraksama izleri taşıyan, gökyüzüyle yeryüzü arasında tam ortada bulunan, sizi sallantıda bırakan bir ölüm. Bu bir filozof ölümü. Belki de ben buna önceden adanmıştım, kim bilir. İnsanın yaşadığı gibi ölmesi pek şahane bir şeydir.
Rahip onun sözünü kesti.
Kararlaştırıldı değil mi?
Başdiyakoz elini uzattı.
Karar verildi değil mi? Yarın geleceksiniz.
Bu el hareketi ve bu sözler Gangua'yı gerçeğe döndürdü. Uykudan uyanan bir adamın sesiyle
Yo asla hayır dedi. Asılmak mı? Çok anlamsız bir şey. İstemiyorum ziyade olsun. Öyleyse elveda.
Sonra da ağzının içinde ''Seni gene ele geçiririm ben.'' diye ekledi başdiyakoz.
Gangua da ''Bu tanrının belası herifin beni gene ele geçirmesini istemiyorum.''
Rahip Claude'un peşinden koştu.
''Bakın sayın başdiyakoz, eski dostlar arasında dargınlık, kırgınlık olmasın. Siz şu kızla, yani benim eşimle demek istiyorum. İlgileniyorsunuz pekala. Onu Notre Dame'dan sağ salim çıkartmak için bir kurnazlık düşündünüz. Ne var ki sizin bulduğunuz çare ben Gangua için berbat bir şey. Ya ben de bir başka çare buldumsa? Size haber vereyim ki şu anda pek parlak bir esin doğdu içimde. En ufak bir yağlı iple boynumu tehlikeye atmadan onu o kötü durumdan kurtarmak için uygun bir düşüncem varsa ne dersiniz? Bu size yetmez mi? Sizin hoşnut olmanız için benim kesinlikle asılmam mı gerekli?
Rahip sabırsızlıktan cübbesinin düğmelerini koparıyordu.
''Ağız kalabalığı, neymiş senin bulduğun çare?''
Gangua kendi kendine konuşarak ve düşünce belirtisi olarak da işaret parmağıyla burnuna dokunarak
''Evet tamam'' dedi. ''Serseriler iyi çocuklardır. Çingene kabilesi de onu sever. İlk sözcükle hepsi ayaklanır. Bundan daha kolay bir şey olamaz. Korkusuzca yapılacak bir iş. Karışıklık sayesinde onu rahatça kaçırırlar. Yarın akşamdan tezi yok. Seve seve kabul ederler.''
Rahip onu sarsalayarak
''Ya çare hani nerede? Konuşsana be adam!'' dedi.
Gangua azametle ona doğru döndü.
''Beni rahat bıraksanıza kuzum. Görüyorsunuz ki yapıt hazırlıyorum.''
Birkaç dakika daha düşündü. Sonra kendi düşündüklerini alkışlamaya başlayarak
''Harika! Kesin başarı!'' diye bağırdı.
Claude öfkeyle
''Hani çare?''
diye sordu. Sevinçten Gangua'nın etekleri zil çalıyordu.
''Gelin de bütün bunları size alçak sesle anlatayım. Bu gerçekten de gözü pek bir girişim. Hepimizi de beladan kurtaracak. Tüh, kabul etmek gerekir ki ben de pek göründüğüm kadar ahmak değilim.''
Sonra birden sözünü keserek
''Ah!'' dedim de aklıma geldi. ''O küçük keçi kızın yanında mı?'' diye sordum. ''Evet, canın cehenneme.'' ''Hınzır herif.'' ''Çünkü onu da ısıcaklardı değil mi? Keçinin asılması umrumda mı benim?'' ''Evet, onu da ısıcaklardı. Geçen ay bir dişi domuzu bal gibi astılar ya. Cellat bu işi pek seviyor. Sonra da hayvanı afiyetle mideye indiriyor. Benim güzel caliciğimi asacaklar ha? Zavallı kuzucuk.'' İyice sabrı tükenen rahip Claude, ''Hey lanet olasıca!'' diye haykırdı. ''Asıl cellat sensin. Alçak, nasıl bir kurtuluş çaresi buldun söylesene. Senin kafandaki düşünceyi forceps'le mi doğurtmalı?'' ''Sakin olun üstadım. İşte çare.''
Gangua, başdiyakozun kulağına eğildi. Hiç kimseciklerin geçmediği sokağın bir ucundan öbür ucuna kaygıyla bir göz atarak alçak sesle ona bir şeyler söyledi. Konuşmasını bitirdiği zaman Claude Polo onun elini tuttu ve soğuk bir tavırla ''Pekala, yarın görüşürüz.'' dedi. Gangua da ''Yarın görüşürüz.'' diye yineledi. Başdiyakoz uzaklaşırken o da alçak sesle kendi kendine konuşarak öbür yana doğru gitti. Siz de serseri olun. Başdiyakoz manastıra dönünce, hücresinin kapısında kendisini bekleyen, beklemenin can sıkıntılarını bir kömür parçasıyla duvara ağabeyinin koskocaman bir burunla süslediği resmini çizerek hafifleten kardeşi Jeon'u buldu. Rahip Claude kardeşine şöyle bir baktı. Şimdi kafasında başka düşünceleri vardı. Parıltısıyla rahibin kaygılı, sıkıntılı yüzünü defalarca dinginleştirmiş, tasalarını gidermiş olan o neşeli yüz, şimdi artık şu bozulmuş, pis kokulu ve durgun ruhun üzerinde her gün daha kalınlaşan ve yoğunlaşan sesi eritmek ve dağıtmak gücünden yoksundu. Jeon çekine çekine, ''Abicim'' dedi, ''sizi görmeye geldim.'' Başdiyakoz başını çevirip de ona bakmadı bile.
Sonra?
İki yüzlü olan, ''Abicim, siz bana karşı o kadar iyi davranıyorsunuz, bana o kadar güzel öğütler veriyorsunuz ki, her zaman hep size dönüyorum.
Sonra?''
''Ne yazık ki abicim, bana Jeon, bilginlerin biliminden, öğrencilerin mazbut yaşamından ayrılıyorsun dediğiniz zaman, yerden göğe kadar haklıymışsınız. Jeon, bilgin olun, Jeon, bilgili olun. Jeon, haklı bir mazeretiniz ya da öğretmenin izni olmadan geceyi okul dışında geçirmeyin. Picard'ları dövmeyin. Yani bilgisiz bir eşek gibi samanları üzerinde çürüyüp kalmayın. Jeon, bırakın da öğretmen size istediği kadar ceza versin. Jeon, her akşam kiliseye gidin ve orada Hazreti Meryem anamıza bir ayet okuyun. Dua edin ve ilahi söyleyin. Ne yazık ki bütün bunlar pek haklı, mükemmel uyarılarmış.
Peki sonra?
Abicim, karşınızda bir suçlu, bir cani, bir sefil, dinsiz bir haylaz, korkunç bir adam var. Sevgili abicim, Jeon sizin karşılık beklemeden verdiğiniz iyi yürekli öğütleri ayaklar altında çiğnenen saman ve gübre haline getirdi. Ben bunun cezasını bolca çektim. Tanrı olağanüstü derecede adildir. Param olduğu zaman yediğim içtiğim çılgınlıklar yaptım. Sefih bir yaşam sürdüm. Ah, önden bakılınca pek hoş bir şey gibi görünen sefahat arkadan ne çirkin ve ne asık suratlı. Şimdi bir tek meteliğim bile yok. Sofra örtümü, gömleğimi ve el havlumu sattım. Neşeli yaşama paydos. Güzel mum söndü. Artık bal mumu içinde tüten berbat yağ kandilinden başka bir şeyim kalmadı. Sokak kızları benimle alay ediyorlar. Su içiyorum, vicdan azapları ve alacalıklarla kıvranıyorum. Başdiyakoz,
sonra, dedi.
Ne yazık ki, pek aziz abicim, daha düzenli, daha iyi bir yaşam sürmek istiyorum. Pişmanlık dolu bir halde size geldim. Tövbekar oldum. Günahlarımı itiraf ediyorum. Şiddetli yumruklarla göğsümü dövüyorum. Benim bir gün diploma almamı ve Toshi okuluna öğretmen yardımcısı olmamı istemekte ne kadar da haklısınız. İşte şimdi bu meslek için kendimde pek yüce bir istek duyuyorum. Yalnız hiç mürekkebim yok, almam gerekiyor. Hiç yazı kalemim yok, onu da sağlamam gerek. Hiç kağıdım yok, hiç kitabım yok, onları da almalıyım. Bunun için bir parça paraya büyük bir gereksinmem var. Size de abicim, yüreğim baştan başa pişmanlıklarla dolu olarak geliyorum. Hepsi bu kadar mı? Evet, diyen öğrenci ardından da biraz para, diye ekledi.
Hiç param yok.
Bunun üzerine öğrenci ciddi, aynı zamanda da kesin kararlı bir tavırla,
pekala öyleyse, başka yerlerden bana pek parlak öneriler yapıldığını üzülerek size bildirmek zorundayım. Bana para vermek istemiyor musunuz? Hayır mı? Öyleyse ben de serseri olacağım.
Jeon bu korkunç sözcüğü söylerken başına yıldırımların düşmesini bekleyen bir acayip savasına büründü. Başdiakos ona sert bir tavırla, soğukça ''Serseri olun'' dedi.
Jeon onu yerlere kadar eğilerek selamladı ve ıslık çalarak manastırın merdivenini indi.
Avluda tam ağabeyinin hücresinin penceresinin altından geçerken bu pencerenin açıldığını duydu. Gözlerini yukarı kaldırdı ve açılan camdan başdiakozun öfkeli başının uzandığını gördü. Rahip Claude ona
''Canın cehenneme'' diyordu. ''İşte benden görüp göreceğin son para.''
Bunu derken aynı zamanda da Jeon'a öğrencinin alnında kocaman bir şişlik oluşturan bir kese fırlattı. Jeon da ilikle kemiklerle taşa tutulan bir köpek gibi hem öfkeli hem de sevinçli uzaklaşıp gitti.
En sonunda en gürültücü, en neşeli ve en kalabalık üçüncü bir topluluk sıraları ve masaları doldurmuştu. Bunların ortasında miğferden mahmuzlara kadar eksiksiz ağır bir zırhın altından çıkan incecik bir ses upuzun bir söylev çekip küfürler savuruyordu. Vücudunun üzerine böylece bir zırh takımını vidalamış olan kişi savaş giysisinin altında öylesine yitip gitmişti ki ondan sadece küstah, kırmızı, yukarı kalkık bir burun, bir sarı saç lülesi, pembe bir ağız ve cüretli bakışlar görülebiliyordu. Kemerinde palalar, hançerler, yanında büyük bir kılıç, sol tarafında paslanmış bir zemberekli ok, önünde geniş bir şarap testisi, sağında da yaka paça bir yanda toplu bir kız. Bu zırhlara bürünmüş kimsenin çevresindeki bütün ağızlar gülüyor, küfür ediyor ve içiyordu. Buna ikinci derecede 20'ye yakın topluluğu da ekleyin. Başlarında testilerle koşan, hizmet eden kızlarla oğlanları, zıp zıp, üç taş oyunları, zarlar, coşkulu çubuk oyunu üzerine çömelmiş kumarbazları, bir köşede kavgalar, öbüründe öpüşmeler. Ve işte böylece meyhanenin duvarlarında ölçüsüz derecede büyük ve gülünç binlerce gölgeyi oynatan, alev alev yanan büyük bir ocağın aydınlığının üzerinde titreştiği bu topluluk konusunda daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. Gürültüye gelince büyük bir hızla bütün gücüyle çalan bir kilise çanının içi gibiydi. İçinde yağmur gibi yağ serpintilerinin çıtırdadığı, şişte çevrilen kebapların suyunu ve yağını toplayan çanak da salonun bir ucundan öbürüne uzanan o binbir konuşmanın aralarını sürekli cızırtısıyla dolduruyordu. Bu gürültünün ortasında, meyhanenin dibinde, ocağın içindeki sıranın üzerinde, ayakları külün içinde, gözleri korlara dikilmiş düşünen bir filozof vardı. Pierre Gangua'ydı bu. Clopant Toguyafu adamlarına
''Hadi sallanmayın, elinizi çabuk tutun, silahlanın. Bir saate kadar yola koyulacağız.'' diyordu.
Bir kız türkü mırıldanıyordu. İki kumarbaz kavga ediyordu. İkisinden yüzü en çok kızarmış olanı öbürüne yumruğunu göstererek ''Bacak!'' diye bağırıyordu.
''Seni ispatı ile yeneceğim. Kral hazretlerinin iskambil oyununda ispatı bacağının yerini alabilirsin.''
Genizden konuşmasıyla tanınan bir Normandiyalı avaz avaz bağırıyordu.
''Öf be! Nedir bu böyle? İnsanlar burada Salloville'deki ermiş yontulara gibi üst üste yığılmış.''
Çingene dükü de cırlak bir sesle konuşarak dinleyicilerine ''Evlatlar!'' diyordu.
''Fransa'nın büyücü kadınları cumartesi ayinlerine süpürgesiz, yağsız, bineksiz, sadece birkaç tılsımlı sözcükle gidiyorlar. İtalya'nın büyücü kadınlarınınsa kendilerini kapılarında bekleyen birer tekesi var. Hepsi de bacadan çıkmak zorundadır.''
Tepeden tırnağa silahlı olan genç çapkının sesi uğultuyu bastırıyordu.
''Yaşasın! Yaşasın! Bugün ilk silah çatışmam benim. Serseri! Ben serseriyim be! İçki verin bana, içki dostlarım!'' ''Dostlarım, benim adım Jeon Folo du Mola. Üstelik de soylu kişiyim. Benim düşünceme göre Tanrı jandarma olsaydı kesinlikle yağmacı olurdu. Kardeşler, güzel bir sefere çıkacağız. Hepimiz yiğidiz. Kiliseyi kuşatmak, kapıları devirmek, güzel kızı oradan çıkarmak,
Onu yargıçlardan kurtarmak, rahiplerin şerrinden korumak, manastırı yıkmak, piskoposu piskoposluk binası içinde yakmak. Biz bütün bunları bir belediye başkanının bir kaşık çorba içmesi için gerekli zamandan daha kısa bir sürede başaracağız. Bizim davamız haklıdır. Notre Dame'ı yağma edeceğiz. Son sözümü söylemiş olacağız. Quasimodo'yu asacağız. Hanımlar, Quasimodo'yu tanır mısınız? Büyük Pontgut yortusu gününde onu koca çanın üzerinde soluk soluğa hiç gördünüz mü? Ay şeytan boynuzu! Tadına doyulmaz bir görünümdür, neme lazım? Bir fırın ağzının üzerinde bir şeytan sanırsınız. Dostlarım beni dinleyin. Ben yüreğimin ta derinliklerine kadar serseriyim. Ruhum Külhan Bey'i. Dünyaya kopuk olarak geldim ben. Bir zamanlar çok zengindim. Bütün servetimi yedim. Anam beni subay, babam diyakoz çömezi, teyzem de soruşturma mahkemesi üyesi yapmak istiyordu. Ninem kralın mektupçusu olmamı, büyük halam adliye haznedarı olmamı istiyordu. Ben serseri oldum. Bunu lanetini yüzüme tüküren babama da, şu ateş ızgarasındaki kütük gibi zırıl zırıl ağlamaya ve tükürükler saçmaya başlayan zavallı yaşlı hanıma, yani anama da söyledim. Yaşasın neşe. Ben gerçek bir tımarhane kaçkınıyım. Meyhaneci hanım, sevgilim, şarabı tazele hele. Ödeyecek param var daha. Artık suresine şarabı istemiyorum. Gırtlağımı tırmalıyor, rahatsız ediyor. Bir sepetle gargara yapmayı onu içmeye yeğlerim.
Bu arada kalabalık kahkahalar atarak onu alkışlıyorlardı. Öğrenci de çevresinde gürültünün arttığını görünce ''Ne güzel gürültü!'' diye bağırdı. Ayaklanmış bir ulusun ulusça ayaklanması. Gözleri zevkten çakmak çakmak yanarak akşam duasını okuyan bir büyücü sesiyle ilahi söylemeye başladı. Bir süre sonra ''Şeytanın meyhanecisi, yemek getir bana!'' diye bağırdı. Bir süre yarı sessizlik oldu. O sırada bu kez de çingene dükünün sert sesi işitildi. Çingenelerine bir şeyler öğretiyordu.
Gelinciğin adı Odyen'dir. Tilkinin adı Mavi Ayak ya da Ormanlar Koşucusu. Kurdun adı Kurşuni Ayak ya da Yaldızlı Ayak. Ayının adı Moruk ya da Dede. Bir cücenin külahı görüneni görünmez hale getirir. Görünmeyeni de gösterir. Vaftiz edilen her kurbağa kırmızı ya da siyah kadifeler giyinmeli. Boynunda bir çıngırak, ayaklarında bir çıngırak. Vaftiz babası önden gider. Vaftiz anası arkadan gelir. Kızları çırılçıplak dans ettirmek gücüne sahip olan şeytan Sidragasum'dur.
Jeon onun sözünü keserek, ''Ayinin başı için!'' dedi. ''Şeytan Sidragasum olmak isterdim.'' Bu arada meyhanenin öbür ucunda serseriler aralarında fısıldaşarak silahlanmayı sürdürüyorlardı. İçin gene, ''Zavallı Esmeraldacık!'' ''O bizim kız kardeşimiz, onu oradan kurtarmamız gerek.'' diyordu. Yahudi suratlı birisi de ''Hala Notre Dame'da mı?'' diye sordu. ''Evet ya.''
''İyi ya öyleyse. Arkadaşlar Notre Dame'a. Üstelik de Ermiş Fegual ve Ermiş Feguton'a adanan küçük içkilise de iki yontuğu var. Biri Ermiş John Baptist'in, öbürü de Ermiş Antoine'ın. İkisi de som altından. Birlikte en azından bir okka 15 dirhem eder.'' Altın suyuna batmış gümüşten ayaklıkları da bir okka 100 dirhem gelir. Bunu iyi biliyorum. Kuyumcuyum ben.
Sözün burasında Jeon'un akşam yemeğini getirdiler. Delikanlı da yanındaki kızın göğsüne yayılarak
''Pek mutluyum. Şurada, tam karşımda, bir arşidükün köse suratıyla bana bakan bir ahmak var. İşte bir tane de solumda. Öyle de uzun dişleri var ki, çenesini gizliyor.'' Sağ yanım küçük bir tepeciye dayanıyor, hay kahrolasıca. Arkadaş, sen bir el topu satıcısına benziyorsun. Sonra da gelip benim yanı başıma oturuyorsun. Ben soylu kişiyim arkadaş. Alışveriş, esnaflık, soylulukla bağdaşmaz. Çekil git şuradan hadi. Ehey, sizler dövüşmeyin bakayım. Nasıl? Palaz yiyen Baptist. O kadar güzel bir burnun varken onu şu hantal herifin yumruklarına karşı tehlikeye mi atacaksın? Sersem sen de. Sen gerçekten de tanrısal bir yaratıksın. Kulak kemiren Jack. Yazık ki saçların yok. Hey buraya bakın. Benim adım Jeon Foylo'dur. Ağabeyim de baş diyakozdur. Adam sen de canı cehenneme. Size bütün söylediklerim gerçeğin ta kendisi. Serseriler arasına katılarak ağabeyimin bana söz verdiği o cennette bulunan evin yarısından gönül hoşluğuyla vazgeçtim. Biber içeyim bir yıl boyunca, bu sözlerimde yalanım varsa. Güzelim, ay ışığı var. Bodrum penceresinden şuraya baksana. Rüzgar bulutları nasıl buruşturuyor. Ben de senin yakalığını öyle buruşturuyorum. Hey kızlar, çocukları sümkürtün. Mumların yanık fitillerini de kesin. Ay kör şeytan, nedir benim şurada yediğim? Hey Jüpiter, hey arabulucu karı. Sermayen olan orospuların başında bulunmayan saçlar omletlerin içinden çıkıyor. Hey koca karı, ben omletleri saçsız severim. Seni şeytan şaşırtır umarım. Orospuların çatallarla tarandıkları bezle bütün güzel oteli.
Bunları söyledikten sonra tabağını döşeme taşının üzerine atıp kırdı ve avaz avaz bağırarak bir türkü söylemeye başladı. Bu sırada Klopantagujafu silahların dağıtımını bitirmişti. Ayakları bir ateş ızgarasının üzerinde derin bir düşe dalmış görünen Ganguya'ya yaklaştı. Metelik kralı,
''Dostum Piek, nedir düşünüp durduğun?'' dedi.
Gangua, üzgün bir gülümsemeyle ona doğru döndü.
''Ateşi severim saygıdeğer efendim. Ateşi ayaklarımızı ısıtır ya da çorbamızı pişirir diye bayağı bir neden yüzünden değil de kıvılcımları olduğu için severim. Kimi zaman saatlerce kıvılcımları seyrederim. Ocağın kapkaranlık tabanına serpilen bu yıldızlarda bin bir şey keşfederim. Bu yıldızlarda birer evrendir.''
Serseri,
''Eğer bir şey anladımsa yıldırım çarpsın beni.'' dedi. ''Saat kaç biliyor musun?''
''Bilmiyorum.'' Bunun üzerine Klopan çingene düküne yaklaştı.
''Arkadaşım Matyas vakit hiç elverişli değil. Kral 11. Louis'nin Paris'te bulunduğunu söylüyorlar.''
Yaşlı çingene,
''Kız kardeşimizi onun pençelerinden kurtarmak için al sana bir neden daha.''
karşılığını verdi.
Metelik kralı, ''Sen erkekçe konuşuyorsun.'' dedi. ''Zaten işi kolayca başarırız. Tereyağından kıl çeker gibi. Kilisede çekinilecek bir karşı koyma yok. Piskoposluk kurulu üyeleri tavşan gibi korkaktır. Biz de güçlüyüz. Mahkeme üyeleri yarın onu almaya geldiklerinde avuçlarımını yavrulayacaklar. Şeytanın uşakları. Güzel kızın asılmasını istemiyorum.''
Klopan meydana çıktı. Bu sırada Jeon kısık bir sesle haykırıyordu.
''Yiyorum, içiyorum, sarhoşum, Jüpiter'im ben. Hey, tepeleyici Piek. Bir daha bana o biçim bakarsan tırnaklarımla burnunun tozunu alırım ha. Haberin olsun.''
Öte yanda, Gangua'da daldığı derin düşüncelerinden ayrılmış, ağzının içinde homurdanarak çevresindeki ateşli, gürültülü sahneyi seyretmeye başlamıştı. O sırada Klopan döndü geldi ve gök gürültüsünü andıran bir sesle
''Gece yarısı!'' diye avazı çıktığı kadar bağırdı.
Mola veren bir süvari alayına eğer vurma komutu etkisini yapan bu söz üzerine kadın, erkek, çoluk, çocuk, bütün serseriler büyük bir silah şakırtısı ve demir gürültüsüyle hep birden meyhaneden dışarı fırladılar. Ay gizlenmişti. Mucizeler Sarayı zifiri karanlıktı. Hiç ışık yoktu. Öyleyken ıssız olmaktan çok uzaktı. Orada alçak sesle konuşan bir sürü kadın ve erkek seçiliyordu. Onların vızıltısı duyuluyor, zifiri karanlıklar içinde çeşit çeşit silahın parladığı görülüyordu. Klopan büyük bir taşın üzerine çıktı.
''Tabur olun külhan beyler!'' diye bağırdı. ''Tabur olun çingeneler! Tabur olun loncalılar!''
Karanlıkta bir hareket oldu. Muazzam kalabalık kol nizamına girer gibi göründü. Birkaç dakika sonra metelik kralı sesini yükseltti.
''Şimdi Paris'in içinden geçmek üzere susun!'' Parola, amaçsız yanan küçük alev. Meşaleler ancak Notre Dame'da yakılacak. İleri, marş!
10 dakika sonra o geniş Alle mahallesinde her yöne açılan eğri büğrü sokaklardan Pont-au-Change'e doğru inen kapkara, sessiz insanların meydana getirdiği uzun bir kafilenin önünde devriye süvarileri dehşete kapılarak kaçıyorlardı. Beceriksiz bir dost. O gece Quasimodo uyumuyordu. Kilisede son devriyesini yapmıştı. Kapıları kapadığı sırada yanından başdiyakozun geçtiğini ayrımsamamıştı. Başdiyakoz da onun kapıların geniş kanatlarına bir kale duvarı sağlamlığı veren muazzam demir levhaları dikkatle sürgüleyip asma kilitleri de astığını görünce hayli kızmıştı. Quasimodo bunun da ayrımında olmamıştı. Rahip Claude'un her zamankinden daha düşünceli bir hali vardı. Zaten hücredeki gece serüveninden beri Quasimodo'ya durmadan sert davranıyordu. Ne var ki onu istediği kadar terslesin, hatta arada bir dövsün, efendisine bağlı kilise çancısının bağlılığını, sabrını, özverili boyun eğişini hiçbir şey sarsmıyordu. Başdiyakoz'un her şeyine, ondan gelen her davranışa, hakaretlere, korkutmalara, vurmalara hiç yakınmadan, hiç sızlanmadan, gık bile demeden katlanıyordu. Olsa olsa Claude Folo kulenin merdivenini çıkarken Quasimodo onu kaygılı bir tavırla gözleriyle izliyordu. Ama zaten Başdiyakoz kendiliğinden çingene kızının gözüne görünmekten kaçınıyordu. İşte böylece o gece Quasimodo pek yüzüstü bıraktığı sevgili çanlarına, Jacqueline'ye, Maggie'ye, Tilbu'ya bir göz attıktan sonra Kuzey Kulesi'nin ta tepesine kadar çıkmış, oradan iyice kısılan hırsız fenerini kurşunların üzerine yerleştirerek Paris'i seyretmeye koyulmuştu. Daha önce de söylediğimiz gibi gece zifiri karanlıktı. O dönemde hemen hemen hiç aydınlatılmayan Paris göze şurada burada Seine sularının beyazımtırak çizgisiyle kesilen kara kütlelerin belli belirsiz bir yığını gibi görünüyordu. Quasimodo o yığın içinde San Antoine kapısı yönünde belirsiz karaltısı damların üzerinde pek güzel çizilen uzak bir binanın bir penceresindeki ışıktan başka bir şey görmüyordu. Orada da uyumayan birisi vardı. Çancı bu sisler ve karanlıklar ufkunda tek gözünü gezdirirken içinde anlatılmaz bir kaygı duyuyordu. Günlerden beri tetikteydi. Kilisenin çevresinde kızın barınağından gözlerini ayırmayan uğursuz suratlı adamların durmadan dolaştığını görüyordu. Belki de bahtsız kızcağıza karşı kötü bir oyun düzenlendiğini düşünüyordu. Kendisine karşı olduğu gibi kıza karşı da halkın bir hıncı olduğunu sanıyor, pek yakında bir şeylerin meydana gelebileceğini seziniyordu. Bu nedenle Çan Kulesi'nin tepesinde pusuda bekliyor, düş yerinde düş görerek, gözü bir hücrede, bir Paris'te, iyi bir bekçi köpeği gibi aklında binbir güvensizlikle koruduğunu iyice koruyarak öylece duruyordu. Birdenbire doğanın bir çeşit denkleştirme, ödünleme olarak Quasimodo'da eksik olan öteki duyuların yerini tutabilecek derecede keskin yarattığı o tek gözüyle büyük kenti araştırırken Vielle Peltagi rıhtımının karaltısında garip bir şey varmış gibi geldi çancıya. Köprünün silüeti değişmiş gibiydi. O noktada bir kaynaşma vardı sanki. Suyun beyazlığı üzerinde kapkara beliren korkuluk çizgisi öbür rıhtımlardaki gibi düz ve sakin değildi ve dikkatli bakılınca bir ırmağın dalgaları ya da yürüyen bir kalabalığın başları gibi dalgalanıyordu. Bu durum Quasimodo'ya garip göründü. Dikkatini daha bir artırdı. Kaynaşma City'ye doğru gelir gibiydi. Zaten hiç de ışık yoktu. Rıhtımın üzerinde bu böylece bir süre devam etti. Sonra yavaş yavaş sanki orada olup bitenler adanın içine giriyormuş gibi akıp gitti. Sonra da büsbütün durdu ve rıhtımın çizgisi de yeniden dümdüz ve kımıltısız halini aldı. Quasimodo varsayımlar içinde kendini tükettiği sırada kaynaşma Notre Dame'ın cephesine dikey olarak City'ye uzanan Parkview sokağında yeniden belirir gibi oldu. En sonunda karanlık ne kadar yoğun olursa olsun bu sokaktan bir kol nizamı başının çıktığını ve bir an içinde büyük bir kalabalığın alana yayıldığını gördü. Zifiri karanlıkta bunun ancak bir kalabalık olduğu görülüyor, başka bir şey ayırt edilemiyordu. Bu görünüm pek dehşet vericiydi. Kuşkusuz ki derin bir karanlık içine gizlenmeye bu kadar önem veren bu garip kafile, bir yandan da sessiz davranmaya son derece özen gösteriyordu. Bu kalabalıktan herhangi bir gürültü, hiç olmazsa bir ayak sesi çıkıyor olmalıydı. Ne var ki bu ses bizim sahara kadar ulaşmıyordu. Ve sadece belli belirsiz bir şeyler görebildiği, hiçbir şey duyamadığı bu kalabalık, gene de o kadar yakınında kımıldayan, yürüyen bu büyük kalabalık, sessiz, elle tutulamaz, bir duman içinde yitip gitmiş bir ölüler topluluğu gibi geliyordu ona. Sanki insanlarla dolu bir bulutun üzerine doğru yürüdüğünü, karanlıkta gölgelerin kımıldadığını görüyormuş gibiydi. İşte o zaman korkularını yeniden anımsadı. Çingene kızına karşı bir saldırı girişimi düşüncesi aklına geldi. Quasimodo zor bir duruma yaklaştığını belli belirsiz sezinledi. O tehlikeli anda böylesine kötü düzenlenmiş bir beyinden umulmayacak kadar iyi ve çabuk bir düşünce yürüterek kendi kendine içinden durumu tartıştı. Çingene kızını uyandırmalı mıydı? Onu kaçırmalı mıydı? Nereden? Sokaklar sarılmıştı. Kilisenin arkası ırmaktı. Kayık yok. Çıkış, kurtuluş yolu yok. Yapılacak tek bir şey vardı. Notre Dame'ın eşiğinde ölümü beklemek. Hiç değilse bir yardım gelinceye kadar, o da gelecekse, direnmek. Karşı koymak ve Esmeralda'nın uykusunu bozmamak. Bahtsız kız ölmek için ne kadar geç uyandırılırsa o kadar iyi olurdu. Bir kere bu karara vardıktan sonra düşmanı daha bir sükunetle incelemeye koyuldu. Kilise avlusundaki kalabalık her dakika artıyor gibiydi. Yalnız Quasimodo'nun varsayımlarına göre bunlar pek az ses çıkarıyorlardı. Çünkü sokaktaki ve alandaki bütün pencereler kapalı duruyordu. Birdenbire bir ışık parladı. 7-8 meşale başlar üzerinde, karanlığın içinde alev demetlerini sallayarak dolaştı. O zaman Quasimodo, ellerinde binbir ucu ışıldayan oraklar, mızraklar, bağcı bıçakları, harbeler, hırpani kılıklı bir kadınla erkek sürüsünün kilise alanında kaynaştığını açıkça gördü. Şurada burada kapkara çatal yabalar bu iğrenç, korkunç yüzlere boynuz ekliyordu. Kilise çancısı bu ayak takımı kalabalığını belli belirsiz anımsadı. Ve birkaç ay önce kendisini çılgınlar başkanı olarak selamlayan bütün başları tanır gibi oldu. Bir elinde meşale, öbür elinde ucu kayışlı kamçı tutan bir adam bir binek taşının üzerine çıktı ve bir konuşma yapar gibi göründü. Gene aynı zamanda o garip ordu kilisenin çevresinde savaş düzeni alıyormuş gibi birkaç manevra yaptı. Quasimodo fenerini yerden aldı ve daha yakından görüp koruma yolları düşünüp araştırmak amacıyla kulelerin arasından sahanlığa indi. Clopanto Guyafu, Notre Dame'ın büyük cümle kapısının önüne gelince gerçekten de ordusunu savaş düzeninde yerleştirmişti. Hiçbir direnme beklememekle birlikte sakınımlı bir general olarak gerektiğinde devriyenin ya da oklu zabıta birliğinin apansız saldırısına karşı cephe kurabilmeyi sağlamak üzere bu düzeni olduğu gibi korumak istiyordu. Böylece takımını o şekilde sıralamıştı ki yukarıdan uzaktan bakılınca Romalıların Eknomon Savaşı'ndaki Romalı üçgeni, İskender'in domuzbaşı ya da Gustav Adolf'un ünlü köşesi sanırdınız. Bu üçgenin tabanı Pagvi sokağını kapatacak biçimde alanın ta öbür ucuna dayanıyordu. Yanlardan biri Otel Duye, öbürü de Saint-Pierre of Guff sokağına bakıyordu. Klopan, çingene dükü, dostumuz Jeon, gözünü budaktan esirgemez, ağzından sabun köpüğü saçan en gözü pek, en atak dilencilerle birlikte üçgenin tepesine yerleşmişti. İlk hazırlıklar tamamlandıktan sonra, burada serseriler arasındaki disiplini övmek için belirtmemiz gerekir ki, Klopan'ın buyrukları büyük bir sessizlik içinde ve olağanüstü bir kesinlikle yerine getirildi. Çetenin saygıdeğer başkanı, kilise avlusunun korkuluğunun üzerine çıktı. Rüzgarla dalgalanan ve her an kendi dumanıyla örtülen ışığıyla kilisenin kızılımtırak cephesini bir gösterip bir kaybeden meşalesini sallayarak Notre Dame'a doğru döndü ve boğuk, hiddetli sesini yükseltti.
Sana, Paris Piskoposu, mahkeme meclisi üyesi olan ey Louis! Ben Clopin, metelik kralı, ahlaksızların yüce başkanı. Külhan Bey'i prensi olarak sana diyorum ki büyücülükten mahkum olan kız kardeşimiz senin kilisene sığındı. Ona barınak vermek, onu korumak senin boynunun borcu. Oysa mahkeme kurulu onu oradan almak istiyor. Sen de buna razı oluyorsun. O kadar ki eğer Tanrı'yla serseriler burada olmasaydı onu yarın grev alanında asacaklardı. Böylece sana geldik Piskopos. Senin kilisen kutsalsa bizim de kız kardeşimiz kutsaldır. Bizim kız kardeşimiz kutsal değilse, senin de kilisen kutsal değildir. İşte bu nedenle, kiliseni kurtarmak istiyorsan, kızı bize geri vermeni, yoksa onu alacağımızı, kiliseyi de yağma edeceğimizi bildiriyoruz sana. Hoş, böylesi daha iyi olur ya. Bunun kanıtı olarak da sancağımı şuraya dikiyorum. Tanrı seni korusun Paris Piskoposu.
Kaygı verici ve yabanıl bir azametle söylenen bu sözleri ne yazık ki Quasimodo duyamadı. Serserilerden biri Clopin'e sancağını uzattı. O da törenle bunu iki taş arasına dikti. Dişlerinden kanlı bir hayvan leşinin bir parçası sallanan bir çatal yabaydı bu.
Metelik kralı bu işi bitirdikten sonra arkasına döndü ve gözlerini bakışları neredeyse mızraklar kadar parlayan yabanıl kalabalığın ordusunun üzerinde dolaştırdı. Bir anlık bir aradan sonra ''İleri evlatlar!'' diye bağırdı. ''İş başına savaşçılar!'' Kolları bacakları gelişmiş, çilingir suratlı, güçlü kuvvetli 30 kişi omuzlarında çekiçler, kıskaçlar, demir çubuklarla sıralarından ayrıldı. Kilisenin büyük kapısına doğru ilerledi. Merdivenleri çıktı ve kısa bir zaman sonra hepsinin kemerin altında çömelerek kapıyı kıskaçlarla, kaldıraçlarla kurcaladığı görüldü. Onlara yardım etmek ya da çalışmalarını seyretmek için bir yığın serseri peşlerinden gitti. Kapının 11 basamağı hep onlarla doluydu. Kapı dayanıyordu. Serserilerden biri, ''Ay kör şeytan, hem sağlam hem de inatçı!'' diyordu. Bir başkası, ''Kocalmış da kemikleri boynuz gibi sertleşmiş!'' diyordu. Klopan söze karışarak, ''Ha gayret arkadaşlar, göreyim sizi! Bir terliğine karşı başımın üzerine bahseye girerim ki, bir tek kayyum uyanmadan siz kapıyı açar, kızı kaçırır ve mihrabı soyar, çırılçıplak bırakırsanız bile. İşte bakın, kilit kırılıyor galiba!'' Tam o sırada arkasında gürleyen korkunç bir çatırtı Klopa'nın sözünü kesti. Döndü baktı. Gökten aşağı muazzam bir kalas düşmüştü. Kilisenin merdiveni üzerinde 12 kadar serseriyi öldürmüş, hala şurada burada çığlık çığlığa kaçışan dilenciler kalabalığı içinde bacaklar kırarak bir top güllesi gürültüsüyle kaldırımın üzerinde sıçrıyordu. Göz açıp kapayıncaya kadar pag ve alanı boşalıverdi. Kapının derin oyuklu kemerleriyle korunmuş olmalarına karşın savaşçılar oradan ayrıldılar. Klopan bile kiliseden bir hayli uzağa çekildi. Jeon avazı çıktığı kadar ''Tehlikeden kıl payı kurtuldum!'' diye bağırıyordu. ''Çıkardığı rüzgarı duydum kör alası canın. Ne var ki tepeleyici piyek tepelendi!'' Bu kalasla birlikte haydutların üzerine nasıl korkuyla karışık bir şaşkınlığın düştüğünü anlatmak olanaksızdır. Birkaç dakika gözleri havada öyle kala kaldılar. Bu tahta parçası onları kralın 20 bin okçu askerinden daha çok ürkütmüştü. Çingene dükü, iblis diye homurdandı. Bu işin altında bir büyü kokusu var. Kızılengi, bu kütüğü bize ay attı, dedi. Francis söze karıştı. Bir de derler ki ay Meryem anamızın dostudur, diye fikir yürüttü. Klopan, hepinizi şeytan götürsün. ''Hepiniz sersemsiniz!'' diye bağırdı. Ama şu koskoca kalasın düşmesini nasıl açıklayacağını bilemiyordu. Bununla birlikte meşalelerin ışığının tepesine erişemediği cephenin üzerinde hiçbir şey görünmüyordu. Ağır meşe kerestesi avlunun ortasında boylu boyunca yatıyordu. Onun ilk çarptığı ve taş basamakların köşesinde karınları ikiye yarılan zavallıların iniltileri duyuluyordu. Metelik kralı ilk şaşkınlıktan kurtulunca arkadaşlarına akla yakın görünen bir açıklamayı en sonunda buldu. Kahretsin, yoksa rahip efendiler kendilerini mi savunuyorlar dersiniz? Öyleyse hadi bakalım yağma! Bütün kalabalık şiddetli bir hurra çığlığıyla yağma diye yineledi ve kilisenin yüzüne oklar mızraklar yağdırdılar. Bu gürültüye çevredeki evlerde oturanlar uyandılar. Birçok pencerenin açıldığı, gecelik külahının şamdan tutan elin camlarda belirdiği görüldü. Klopan, ''Pencerelere nişan alın!'' diye bağırdı. Pencereler hemen kapandı. Bu aydınlık ve gürültü sahnesine ürkek ürkek bir göz atacak kadar vakit bulabilen zavallı adamcağızlar, şimdi de Notre Dame'ın avlusunda büyücülerin mi toplandıklarını, yoksa 64 yılında olduğu gibi gene Burgonyalıların mı saldırdığını kendi kendilerine sorarak, eşlerinin yanına dönerken korkudan ter döküyorlardı. Böylece kocalar hırsızlığı, kadınlar ırza geçmeyi düşünüyor ve hepsi titriyordu. Külhan beyler yağma diye yineliyorlardı ama yaklaşmaya bir türlü cesaret edemiyorlardı. Bir kiliseye bakıyorlar, bir kalasa bakıyorlardı. Kalas kımıldamıyordu. Yapı gene sakindi, ıssızdı ama bir şey serserileri donduruyordu. Bunun üzerine Klopan, ''Hadi iş başına savaşçılar!'' diye bağırdı. ''Kapı zorlansın!'' Kimse bir adım atmadı. Klopan, ''Hay tabansız herifler! İşte bir hatıldan korkan erkekler!'' diye bağırdı. Yaşlı bir savaşçı ona doğru dönerek, ''Komutan!'' dedi. ''Bizim canımızı sıkan hatıl değil, baştan başa demir çubuklarla örülmüş kapı.
Kıskaçlar işlemiyor.
Peki onu çökertmek için size ne gerekiyor? Ah, bize koçbaşı gerek.
Metelik kralı gözünü bile kırpmadan korkusuzca o müthiş kalasa doğru koştu. Ayağını üzerine koydu.
İşte alın size bir koçbaşı diye bağırdı. Onu bize rahip efendiler gönderdi.
Sonra da kiliseye doğru gülünç bir selam vererek "Sağ olun rahip efendiler." diye ekledi.